Ayrım 29, sayfa 190. Medya çağındaki gelişmeler. Sembolik etkileşimciliğin kültürel çalışmalarla ilgisi. 1980 yılından itibaren yorumlayıcı yaklaşımlarda ilginç gelişmeler ortaya çıkmıştır. Yorumlayıcı sosyoloji, yeni meydan okumalarla, özellikle de duygulara daha çok dikkat çeken yaklaşımlardan, diğer bir deyişle feminist taraftan gelen eleştirilerle karşılaşmıştır. Blumer, Goffman ve Becker'in metinlerini yeniden yorumlayan ve bugün görsel, bilgisayar, video metinlerinin bakış açısının benimsenmesi gerektiğini söyleyen Kloak'ın çalışmaları 1991 meşhurdur. Ayrıca Denzin 1990 modern sembolik etkileşimciliğin vazifelerini bir taraftan kültürel incelemelerle, diğer taraftan da geleneksel kültürel eleştiri akımlarıyla Frankfurt Okulu bağlantı kurarak yeniden tanımlar. Birçok alanı kapsayan kültürel incelemelerin postmodern dönemde elektronik medya çağı ve görsel video imajları ile belirlenmiş postmodern kültürün özellikleri içerisinde düşünülmesi gerekir. Kültürel incelemelerin vazifesi, iletişim aracı olan işaretleri eleştirel bir şekilde değerlendirmektir. Buna insanların belirli şartlar içerisinde iletişimde bulunduğu biçimler demek olan söylem sistemlerinin analizi de dahildir. Söylem sistemlerinden medya kültürümüz için özellikle önemli olan bir tanesi olayların medyada sunuluş biçimidir. Postmodern jargonla, ayrıca gazetecilerin de kullanmaktan zevk aldığı ifadeyle anlatılan hikaye belirleyicidir. Denzin, alkolik bir babaya sahip ve sonradan kendisi de alkolik olan bir kızın hikayesini buna örnek olarak gösterir. Medyada anlatılan hikaye tabii ki gerçek hikaye değil, medyanın formal haber verme biçimleriyle belirlenmiş, spesifik bakış açıları etrafında sunulmuş bir hikayedir. Bu haber bize ayrıca aileye verilen değer ile ailenin ilişkileri hakkında da bir şeyler söyler. Talk show'ların günümüz medyasında merkezi bir rolü vardır. İlginç olan, bu şovlara daha çok seçkin insanların değil, sıradan kişilerin çağrılması ve şovlarda kötü bir olayın, bir ayrılığın yahut kişisel bir felaketin konuşulmasıdır. Yüzeysel olarak değerlendirildiğinde olayların dramatik yönünden ziyade moderatörün olayları televizyonda nasıl dramatize ettiği öne çıkmaktadır. Önce biraz seçkin sayılan sıradan bir insanın kişisel hayatı yayınlanır. Medyada sunulan hikaye kişinin biyografisidir. Kişi ve belki medyatik olay özel bir durumdur. Fakat bunlar kişinin gündelik hayatını pek az etkiler. Böylece medyada kişiden bağımsız bir hikaye anlatılır. Aile değerlerinin hikayesi, insanın krizlerle toplumsal olarak tolere edilebilen bir biçimde nasıl uğraştığı vesaire gündeme gelir. Talk show'lar her şeyden önce toplumumuzdaki değer anlayışını hikaye eder. Yorumlayıcı sosyolojinin görevi bu tür hikayeleri göstermektir. Alıştırma. Talk show'ları hangi değerlerin iletildiğini dikkate alarak izleyin ya da bir zamanlar soap opera olarak da adlandırılan sitcomları değerlendirin. Medya toplumsal açıdan göreceli olan sembollerin analizi için daha farklı bir alan sunar. Denzin, modern yorumcu sosyolojinin vazifesinin medyanın popüler kültürünü betimlemek ve açımlamak olduğunu söylemektedir. Fakat bunun da bir dönem Frankfurt Okulu'nun yaptığı veya Blumer'in film eleştirisinde (parantez Blumer 1933) olduğu gibi yüksek kültür zaviyesinden yapılan bir eleştiri şeklinde olmaması gerektiğini söyler. Klasik sembolik etkileşimcilik toplumu sembolik etkileşimlerden müteşekkil bir şey olarak betimlediği zaman ziyadesiyle romantikti. toplumda esasında sadece etkileşimler değil, aynı zamanda güç ilişkileri de belirleyicidir. Çatışma anları daha güçlü bir şekilde vurgulanmalıdır. Denzin'e göre yeni sembolik etkileşimcilik insanların diliyle konuşmalı ve genel kavramlarla iş görmelidir. Bu multimedya, görsel metin, performans gibi yeni ifadelerle mümkün olabilir. Denzin'in 1995'ten itibaren yayınladığı Qualitative Inquiry dergisinde bu bilimsel anlayışa dayanan makaleler yayınlanmaktadır. Bununla yeni postmodern bir bilim anlayışı talep edilmektedir. Bu noktaya kitabın sonunda tekrar döneceğiz. Kültür sosyolojisi bağlamında Bourdieu'nun toplum analizi. 80'li yıllardan bu yana saf kültür sosyolojisi veya sembolik etkileşimci olmayan ve sosyolojinin dikkatlerini tekrar kültüre çeken yeni bir yaklaşım, sosyolojik tartışmalarda merkezi bir konuma gelmektedir. Pia, Bourdieu'nun sosyolojik yaklaşımlarından söz ediyorum. Bourdieu, klasik Marksist kuramı modern kültür sosyolojisi araştırmaları ile birleştirmiş, ekonomi temelli sınıf kavramına kültürel bir boyut kazandırmıştır. La Destination 1982 kitabı sembolik anlamlara sahip elbise, yemek vesaire gibi şeylerin değerlendirilmesi ile ilgilidir. Zevke yapılan bu vurgunun arkasında sermaye, habitus ve toplumsal alan kuramları olarak üçe ayırabileceğimiz karmaşık bir toplum modeli vardır. Sermaye tipleri kuramı. Bourdieu, eski sınıf modelini genişleterek ekonomik, kültürel ve toplumsal sermaye ayrımı yapar. Ekonomik sermaye para, mal ve mülk gibi maddi kaynaklardan oluşur. Kültürel sermayede belirleyici olan ise eğitimdir. Bu, ailenin yanı sıra okulda da verilir. Toplumsal sermaye ise insanın kullanabildiği toplumsal ilişkilerinden ibarettir. Bu sermayelerin toplum içerisinde dağılımından farklı hayat tarzları ortaya çıkar. İnsanlar toplumda bu sermayelere farklı derecelerde hükmederler. Yatırımcılar daha çok ekonomik, entelektüeller kültürel, siyasetçiler de toplumsal sermayeye sahiptirler. Toplumda bunlar niceliksel olarak eşit dağıtılmamış olduğu için sermayelerin yatay olarak dağıldığı bir grupta farklı sermayeler söz konusu olduğunda dikey ayrımlar da görülebilmektedir. Elitler prensip olarak yukarıda anlatılan gruplardan müteşekkildir. Büyük girişimciler, üst düzey siyasetçiler ve üniversite profesörleri gibi entelektüeller. Toplumlarımızda çıkışlar ve düşüşler de mümkün olduğundan bu eşit olmayan sistemde hareketlilikler mümkündür. Eğitim kurumları temel sınıf atlama kanallarıdır. Bu kanal aracılığıyla yüksek toplumsal statülere ulaşılır, entelektüel gelişimciliğin yanında para kazanma imkanları da hasıl olur. Bunun yanında üst düzey parti yöneticiliği gibi burada da eğitim merkezi bir rol oynar, farklı yollar da vardır. Fakat bu eğitim kurumları, Bourdieu'nun gösterdiği gibi, parantez 1973, elitler tarafından kontrol edilir. Aslında onların bilgileri aktarılır. Bu kontrol kuvveti elitlerin iktidar sahibi olmasına ve başkalarına karşı kendilerini korumaya almalarına vesile olur. Diğer bir ifadeyle Bourdieu, elitler arasında hareketlilik mümkünse de elitlere dahil olmanın seyrek ve zor olduğunu söylemektedir. İfade edildiği gibi giriş kanalları kontrol edilmekte ve kapatılabilmektedir. Bu resmi yolla yani yüksek eğitimin kısıtlanması yoluyla gerçekleştirilmediği zaman semantiğin sınırlandırılması, bir başka deyişle içeriğin belirlenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Tanıdık bir ilişki bunu soyut bir şekilde ifade eder. Orta eğitimde orta sınıfın tutumları aktarılır ve bu yüzden işçi sınıfının burada kendisini koruması zordur. Toplumsal değişim toplumdaki bütüncül bir hareketlilikle gerçekleşmez. Farklı kapitallere sahip olan elitlerin yönetim için verdikleri mücadele ile sağlanır. Elbette burada elitlerin her üç sermayeye de ortalamanın üzerinde sahip olduklarını söylemeye gerek yoktur. Fakat yine de bu sermaye tiplerinden yalnızca bir tanesi temel belirleyicidir. Habitus ve yaşam tarzı kuramı. Toplumsal gruplar sadece farklı sermayelere sahip olmakla kalmaz, farklı şekillerde davranırlar. Dikey ayrımları çapraz bir şekilde kesen, yani kapitallere bağlı olan yaşam tarzları böylelikle ayırt edilebilir. Klasik dikey ayrımda toplumsal sınıflar kolayca tanınabilir. Üst tabakada büyük burjuva, orta tabakada küçük burjuva ve en alt tabakada da işçiler ve çiftçiler. Bu gruplardan farklı tarzlar hasıl olur. Mülkiyet ve eğitim burjuvazisi, düşen ve çıkan küçük burjuva, Bourdieu'nun örnek olarak verdiği teknik tıp yardımcılığı gibi yeni hizmet meslekleri ya da yeni orta sınıf. Sadece işçi ve köylü sınıfında dikey bölümlenme görülmez. Daha da çoğaltılması mümkün olan (parantez) modern yaşam tarzı çalışmaları 8 ya da 9 tarzın varlığından söz eder. Bu toplumsal gruplar belli bir biçimde davranırlar ve belli bir zevke sahiptirler. Bazı yazarlar bunun tipik bir Fransız tasavvuru olduğunu söylerler. Şüphesiz burada yemek ve hangi besinin tercih edildiği de söz konusu edilmektedir. Parantez, Bourdieu, tercih edilen pirinç, et ve sebzeden sanata kadar kapsamlı bir katalog oluşturmuştur. Fakat söz konusu olan sadece yemek ve giysi gibi şeyler değil, bunların yanında siyasi ve dini kabuller, müzik ve sanat beğenileridir. Burada tarz veya beğeni olarak tarif ettiğimiz şeyler, Bourdieu'da habitus kavramıyla anlatılmıştır. Habitus, yaşam tarzlarını belirleyen şey olmanın yanında yapılanabilen ve yapılanmış bir prensiptir. Bu bir yandan verili olan, bir yandan da biçimlendirilebilen anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Bourdieu'nun toplumsallaşma kuramıdır. Bir birey belirli bir toplumsal grubun üyesi olarak doğar ve o gruba özgü kabuller ve yargılarla biçimlendirilir. Bunun yanında toplumsallaşma sürecinde aktarılan daha önceden yapılanmış bir takım anlam kalıpları vardır. Genel olarak insanlar kendi eşitleriyle ilişki halinde olur. Akrabalar, tanıdıklar ve arkadaşlar benzer görüşlere sahiptir. Bu yolla algı biçimleri kuvvetlendirilir. Aynı yaşam tarzına sahip insanların iletişimiyle görüşler güçlenir. Tabii ki toplumumuzda bir tarz sabit kalmaz. Arkadaşlarımız yalnızca bizim arkadaş grubumuza değil, aynı zamanda farklı dünyalara da aittirler. Farklı yaşam tarzlarına sahip meslektaşlarının etkisinde kalabilirler. Bir otomobil dükkanındaki tamirci aynı zamanda farklı müşterilere hitap eden satıcıyla da irtibatlıdır. Bireyler ve onların yaşam tarzı grupları kapalı bir sistem değildir. Böylece insan farklı algı tarzlarını öğrenir ve iletişimde uygular. Normalde çok yavaş olan habitus içerisindeki değişim de böylelikle gerçekleşebilir. Bu bakımdan habitus aynı zamanda yapılandırılabilir. Fakat bu yapılandırılabilirlik belirli sınırlara tabidir. Habitusun temelleri ilk toplumsallaşma dönemi olan çocuklukta öğrenildiği için sonraki dönemlerde de etkisini gösterir. Bu noktada elitler, örneğin küçük burjuva ile eğitimli sınıf arasındaki sınırlar açığa çıkar. La Distinction isimli eserinde Bourdieu konuyla ilgili burada yalnızca bir tanesini aktaracağımız birçok örnek verir. Eğitimli sınıf yüksek kültürün ürünleriyle yaşar. Bu grubun herhangi bir üyesi ünlü ressamları tanıyordur ve evinde orijinal meşhur tablolar bulunmaktadır. Onlarla büyümüştür. Küçük burjuva sınıfının bir üyesi için aynı durum söz konusu olmayacaktır. O daha çok okulda gerekli bilgiyi öğrenecek, ressamları ve onların eserlerini tanıyacaktır. Küçük burjuvalar bu bilgiyi doğal yollarla elde etmedikleri, uğraşarak kazandıkları için eğitimli olduklarını gösterme eğiliminde olurlar. Bilgileri ifşa eder, diğer bir ifadeyle pazara taşırlar. Bourdieu bu noktada şu örneği verir. Değişik insanlara ellerini önüne bağlamış yaşlı bir kadın fotoğrafı gösterildi. Elbisesi ve kırışık derisine bakılırsa kadın bir çiftçidir. Bourdieu bu fotoğrafa verilen değişik tepkileri tasvir eder. Eğitimli sınıf üyesi ilginç bir silüet, çok etkileyici derken küçük burjuva eller bana Van Gogh'un eski ustaların resimlerini hatırlatıyor. Flaubert'in bu elleri betimleyebilir, Kosokka'da resmedebilirdi ifadesini kullanacak. Bir işçi ise bunlar iş görmüş ellerdir diyecektir. İnsan habitus'ta karakteristik olanı tanır. Toplumsal tabaka ne kadar yüksekse yargılar o kadar soyut olacaktır. Eğitimli sınıf genel bir özü ifade edecek ve formal olana yoğunlaşacaktır. Küçük burjuva farklı isimleri zikredecek, aldığı eğitimin derinliğini gösterecektir. Eğitimli sınıf bunu yapmak zorunda değildir. Bourdieu bunu ortalama zevk olarak adlandırır. İşçi maddeye, somuta, içeriğe yoğunlaşır. Örneğin bir soyut resim içerik sunmuyorsa basit zevk bunu değerlendirmeyecektir. İlk toplumsallaşma döneminde habitus bu şekilde gelişir ve farklı yaşam tarzlarına etki eder. Alıştırma. Farklı zevkleri gözlemlemek için birçok fırsat vardır. Bir tiyatroda yahut bir konserde verilen aradan istifade ederek farklı kişilerin bu ara esnasında ne konuştuklarını dinleyiniz. Birinin bu elbiseyi ben giymem, bana gitmez dediğini duyduğunuz zaman burada gruplara özgü normların nasıl dile getirildiğini düşünürüz. Örneğin aynı zamanda bir eş olan ev hanımı, bir küçük memur bu tür bir elbise giymeyecektir. Bourdieu'da bu tür pek çok örnek bulabilirsiniz. Toplumsal alan kuramı. Toplumsal alan kuramı başlığı altında bir bölümü şu ana kadar zikredilmiş olan Bourdieu'nun kuramının farklı yönlerini özetlemek mümkün olabilir. Burada söz konusu olan bir toplumdaki hareketliliktir. Bourdieu'nun dediği gibi ilk olarak alanlar ayrımı yapmamız gerekir. Alanlar farklılıkların gösterildiği temalar ve içeriklerdir. Müzik, siyaset, tiyatro, spor farklı alanlardır. Bunun yanında farklılıkları ifade eden hayatın farklı alanları vardır. Bu alanların yatay bir şekilde kurulmuş olduğu tasavvur edilebilir. Tabanda yan yana bulunurlar fakat aynı zamanda üst ve alt ayrımının mümkün olduğu hacimsel bir üçüncü boyuta sahiptirler. Üste söz konusu alan için meşru zevk bulunur. Bu, elitlerin temsil ettiği ve toplumdaki herkesin ulaşmak istediği zevktir. Farklı sermayeler ile alanlar bir araya getirildiği zaman, daha önceki bölümde kullandığımız gibi, farklı yargıları görme imkanı hasıl olur. Hareketlilik bu hacim içerisinde gerçekleşir ve bizim, müzik alanı içerisindeki grubun aynı zamanda sanat veya siyaset alanı içerisinde bulunan bir yapı olarak yükselip yükselemediğini gözlemleme imkanımız olur. Alanları ayrıca hareketliliğe müsaade etme derecelerine göre ayırmak da mümkündür. Bu da farklı bir yöndür. Başka bir yön ise habitusun ne kadar dikey bölüme sahip olduğu veya uzandığıdır. Bourdieu bunun ekonomik ve kültürel sermaye arasında göstermeye çalışmıştır. Bourdieu'nun söylemine ve ampirik verilerine bağlı olarak konuşursak, bu iki koordinat arasına bir çizgi çekildiğinde, orta öğretimle sınırlı eğitime sahip olan küçük esnaf, görece büyük olan popüler kültürün uzamı içerisinde kalmakta ve zevklerinin de daha az spesifik olduğu görülmektedir. Öğretim görevlileri çok özel belli zevklere sahipken, tüccar at binmekten kütlesel okumaya varıncaya kadar oldukça karmaşık bir durum sergiler. Toplumsal grupların içerisinde bulunduğu ve hareket ettiği bir toplumsal uzam geliştirmek gerçekten zevkli bir iştir. Alıştırma. Toplumda hangi toplumsal uzamların olabileceğini tasavvur edin, hangilerini tanıyor, hangilerini yabancı buluyorsunuz? Toplumdaki bu uzamlar arasında elbette bir hareket vardır. Bu uzamlar arasına bir çizgi çekildiğinde çıkan ve inen grupları görmek ve farklı habitus biçimlerinin birbirleriyle nasıl etkileşim ve çatışma halinde olduklarını gözlemlemek mümkün olmaktadır. 90'lı yıllarda Avusturya toplumunda toplumsal uzamın belirli özelliklerini kaybettiği işçiler veya daha çok misafir işçilerle çatışmaya düştüğü tipik yükselen küçük burjuva problemini görmek mümkündü. Bu kuram ile hukuken meşru bir ideolojiye olan yönelim anlaşılır ve açıklanabilir ya da en azından öngörülebilir olmaktadır. Sonuç: Bourdieu, Habermas ve Luhmann'ın kuramlarından çok daha az soyut olan kapsamlı bir toplum modeli kurgulamıştır. Bunda toplum modelini klasik sosyologları tekrardan ele alarak geliştirmemiş olmasının aksine onları en iyi şekilde okuyarak, örneğin sınıf kavramı gibi klasik ifadeleri somut toplumu betimlemek için kullanmasının rolü büyüktür. Bourdieu'nun kuramları literatür analizlerinden ziyade ampirik gözlemlere dayanmaktadır. Belki de kuramlara ekonomik kapital gibi toplumsal yapı kriterlerinin yanında giyim, ifade tarzları ve değer tutumları gibi sembolik anlamlara sahip kültürel kriterleri de içerdiğinden büyük bir etkiye sahip olmuştur. Böylece dikkatler, savaş sonrasında batılı orta sınıf toplumunda ekonomik ayrımların yanında sembolik ayrımların da yerleşmiş olmasına, eski tabaka ve sınıf sistemi ayrımını ortadan kaldıran yaşam tarzlarının toplumsal grupların sınırlanmasında belirleyici hale gelmesine çevrilmiştir. Yaşam tarzları, Bourdieu'ya göre zamanın ruhunun göstergeleri değil, görece sabit olan gerçekliğin algılanmasına göre inşa edilmiş fenomenlerdir. Habitus toplumdaki eşitsizliği stabilize eder. Bu ifade sayesinde sınıf kavramı ile olan akrabalık ortaya çıkmaktadır. Bourdieu'ya göre toplumsal eşitsizliğin ortaya çıkması isteğe bağlı değil, zorunlu bir şeydir. Ben Bourdieu'nun elit sınırlarının pek geçişken olmadığını düşünüyorum ve toplumdaki temel eşitsizliğin var olacağını söylemesini kötümser bir yaklaşım olarak görüyorum. Toplumsal değişim sadece elitler arasındaki çatışmadan kaynaklanmaz, ayrıca aşağıdaki hareketle de sağlanır.